Ayrım 5.
Oysa bu cümlede eti cinsellikten boş yere ayırma çabasını anlamıştım. Galiba sıfırı tüketen insanlar aşık oldukları zaman hep böyle olur. Çok önce anlamam gereken şeyi ancak o zaman anlamıştım. Dostluğumuz öylesine olgunlaşmıştı ki bir anlamda birbirimizin ortak sahipleri olma noktasına gelmiştik. Bu düşünce galiba ikimizi de titretiyordu. Tükenmiş olduğumuz için böyle bir ilişkiden yılmamak elimizde değildi. Hiç konuşmadan el ele yürüyorduk. Kumsalda giysilerimizi bıraktığımız yere geri dönmüştük. Justin tam anlamıyla bitkin görünüyordu. İkimiz de bir an önce birbirimizden kurtulmak, duygularımızla baş başa kalmak için can atıyorduk. Ne o bana bir şey söylüyordu ne de ben ona. Kente vardığımızda beni evimin yanında her zaman bıraktığı köşede indirdi. Arabanın kapısını kapattım. Bir çift söz söylemeden ya da başını bile çevirip bakmadan uzaklaştı. Odanın kapısını açarken Justin'in ıslak kumdaki ayak izi gözlerimin önündeydi. Melissa okuduğu kitaptan başını kaldırarak önceden bilmenin sakinliğiyle sormuştu. Bir şeyler olmuş, ne oldu? Ona ne söyleyebilirdim? Kendim bile bilmiyordum. Avuçlarımın içine aldığım yüzüne daha önce hiç duymadığım bir keder, açlık, sevgi ve dikkatle uzun uzun sessizce baktım. Sen beni görmüyorsun, başka birine bakıyorsun, dedi. Ama aslında Melissa'yı şimdi ilk kez görüyordum. Ne tuhaftır, gerçek Melissa'yı bana gösteren, ona olan aşkımı fark ettiren Justin oluyordu. Gülümseyerek sigarasına uzanan Melissa, Justin'e aşık oluyorsun, demişti. Elimden geldiğince içten, dürüst ve acılı bir yanıt verdim. Hayır Melissa, ondan da kötü. Ama niçin daha kötü olduğunu açıklayamazdım. Justin'i düşündükçe erkeğe her türlü kölelikten kurtulmuşluğu simgeleyen bir kadın karikatürü, alelacele yapılmış büyük bir alaşım geliyordu usuma. Bir keresinde doğduğu kentten söz ederken Bowman'in şu sözlerini gururla yinelemişti. Leş neredeyse kartallar da oradadır. Gerçekten de şu anda bir kartala benziyordu. Onu öyle görüyordum. Oysa Melissa, karanlık göğün içinde kaybolmuş bir kış manzarasının acılı bir tablosu gibiydi. Ya da bir çimento fabrikasının penceresinin içinde çiçek açan unutulmuş bir sardunya. Justin'in günlüklerinden birinde bir bölüm var. Şimdi onu düşündüm. Çevirip buraya alacağım. Çünkü benim anlattıklarımdan daha önceki olaylara dayanıyor. Ama bizlerden çok kente özgü olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladığım aşkın o tuhaf yaratılışsal niteliğini öyle güzel dile getiriyor ki. Beyinlerin, düşüncelerin bir çakışması olarak aşık olmayı düşlemek budalılıktır diye yazmış. Aşk her biri kendi başına büyümeye çabalayan iki ruhun aynı anda ateşlenmesidir. Sanki iki insanın içinde sessizce bir şey patlamış gibi olur. Şaşıran, aklı başından giden aşık bu olayın çevresinde döner durur. Kendisinin ya da karşısındakinin deneyimini anlamaya çalışıyordur. Yanlış bir vericiye uzanan, ondaki şükran duygusu sanki dostuyla iletişimi varmış yanılgısını yaratır. Ama bu doğru değildir. Sevilen kişi belli bir deneyimi aynı zaman diliminde narsistçe, kendine tutkunlukla paylaşmaktan öte bir şey yapmamıştır. Başlangıçta sevilen kişinin yanında olma isteği ona sahip olma düşüncesinden gelmez. Değişik aynalardan iki yansıma gibi iki ayrı deneyime karşı karşıya gelme olanağı vermek içindir. İlk bakış, ilk öpüş ya da ilk dokunuştan önce gelen bir istek olabilir bu. Tutku, gurur ya da kıskançlıktan önce. Dönüm noktası demek olan ilk aşk ilanından önce. Çünkü o andan başlayarak aşk yozlaşıp alışkanlık, sahiplik ve bir kez daha yalnızlığa dönüşecektir. O büyülü tanrı vergisinin nasıl da şakasız, tipik bir tanımı, Justin'e ne kadar da uyuyor. Başka bir yerde her erkek diye yazıyor ve yazdığı sözcükleri tekrarlayan boğuk, kederli sesi şimdi kulağımda. Her erkek çamur ve iblis karışımıdır. Hiçbir kadın bunların her ikisini de doyuramaz. O gün eve gittiğinde öğleden sonra uçağıyla gelen Nesim'i de evde bulmuş. Ateşi olduğunu söyleyerek erkenden yatmış. Ateşine bakmak için gelip yatağının kıyısına oturan Nesim'e hiç unutamayacağı kadar ilginç bir şey söylemiş. Çünkü çok sonra bana aktardı. Bu tıpla ilgili bir şey değil. Küçük bir ürperti. Hastalıklar ölmek isteyenlere yüz vermezler. Sonra havada apansız yön değiştiren bir kırlangıç gibi birden başka yöne saparak yaptığı bir çağrışımla şöyle eklemiş. Ah Nesim, her zaman çok güçlü oldum. Acaba bu benim gerçekten sevilmemi engellemiş olabilir mi? İskenderiye Sosyetesi'nin büyük örümcek ağında Nesim sayesinde ilk kez biraz rahatça kımıldar oldum. Benim küçük kazancım Melisa'nın dans ettiği gece kulübüne gitmeme bile yetmiyordu. Başlangıçta hep Nesim'in konuğu olmaktan biraz utanıyordum. Ama kısa zamanda öylesine sıkı dost olduk ki artık hiç çekinmeden her yere onlarla birlikte gidiyor ve bunu hiç sorun etmiyordum. Melisa bavullarımı deşmiş, bulduğu eski bir yemek ceketini bir güzel elden geçirmişti. Onun dans ettiği kulübe de ilk kez onlarla gitmiştim. Justin ile Nesim'in arasında oturup yanıp sönen, kar gibi lapa lapa yağan beyaz aydınlığın içinde hiç tanımadığım bir Melisa'yı izlemek çok tuhaftı. Kalın boya tabakasının altında o ince yüzü düşünemeyeceğim kadar kaba ve sırnaşık görünüyordu. Dans edişinin bayağılığıyla beni dehşete düşürmüştü. Aklın alamayacağı kadar kötüydü ama incecik kolları, incecik bacaklarıyla yaptığı o yumuşak, hiç de etkili olmayan hareketleri izlerken su dolabına koşulmuş ahu görüntüsü yüreğimi sızlatmıştı. Kayıtsız alkışlara selam verişindeki o şaşkınlığı, kendinden hoşnutsuzluğu. Daha sonra eline bir tepsi alıp orkestra için para toplamaya çıktı. Umutsuz bir utangaçlıkla yapıyordu bu işi. Benim oturduğum masaya geldiği zaman o iğrenç takma kirpikli gözlerini yere indirmişti. Elleri titriyordu. Henüz dostlarım aramızdaki ilişkiyi bilmiyorlardı. Ama en az Melisa'nınkiler kadar titreyen ellerle onun utangaçlığını öylesine yaşıyordum. Cebimi boşaltıp tepsiye atacak birkaç kağıt parayı seçerken Justin'in meraklı, alaylı bir bakışını yakalamıştım. Daha sonra Justin ile dans etmenin neşesiyle hafif çakır keyif eve döndüğümde Melisa henüz yatmamıştı. Elektrik ocağında çaydanlıkla su kaynatıyordu. O kadar para konur mu hiç tepsiye? Tam bir haftalık ücretin, delirdin mi sen? Yarın ne yiyip ne içeceğiz? Dedi. Para konusunda ikimiz de tutumlu olmayı bilmezdik ama birlikteyken daha iyi idare ediyorduk. Melisa geceliğin geç vakit kulüpten dönerken benim evin dar sokağında durur, ışığı hala sönmemişse hafifçe ıslık çalardı. Ben bu işareti duyar duymaz elimdeki kitabı bırakır fırlardım. Merdivenlerden yavaşça aşağı inerken o alçak ve sıvı ıslık sesinin çıktığı, sanki bir fırçanın yumuşak dokunuşunu saklamak için torba gibi büzülmüş dudakları düşünürdüm. Daha o zamanlar o yaşlı adam onu izlemeyi ya da izletmeyi bırakmamıştı. Sık sık gelip yalvarırdı. Tek söz söyleyemeden el ele tutuşup Polonya konsolosluğunun yakınındaki dolambaçlı dar sokaklardan hızlı hızlı yürürken ara sıra bir kapı ağzında durur, ardımızdan gelen biri var mı diye bakardık. Sonunda maviliğe doğru uzanan dükkanların başladığı yerde deniz gibi ışıldayan İskenderiye'nin süt mavisi gece yarısına girerdik. O güzel ılık havada bütün kaygılarımız dağılırdı. Rüzgarların, dalgaların yaladığı Montazan'ın kara kadife bağrında yürek gibi çarpan sabah yıldızına doğru yürürdük. O günlerde Melisa'nın ağır başlı, iç gıcıklayıcı yumuşaklığında yeniden çiçeklenen bir gençliğin bütün nitelikleri vardı. Uyuduğumu sandığı zamanlar sanki birlikte paylaştığımız mutluluğu ezberlemek istermişçesine o uzun, güvensiz parmaklarını yüzümde dolaştırdığını duyardım. Onda doğruluğuna özgü bir yumuşaklık, bir esneklik, bir hizmet etme isteği vardı. Pis giysilerimi, kirli bir gömleğimi alırken onu sonsuz bir sevecenlikle kucaklar gibiydi. Sabahleyin usturamı tertemiz bulurdum. Diş fırçama macun sıkılmış olurdu. Bu tür özenler beni ondaki basitliğe uyan bir yaşam biçimi benimsemeye zorluyordu. Aşk yaşamından hiç söz etmez, usanç ve tiksintiyle o konulardan kaçar, bunu isteyerek değil zorunluluk dolayısıyla yaptığını belli ederdi. İlk kez bir erkeğin yanında sersem ya da budala olmaktan korkmuyorum diyerek bana iltifatta bulunmuştu. Yoksulluk da bizi birbirimize yaklaştırıyordu. Bir deniz kıyısı kasabasında yaşayan bütün taşralılar gibi biz de çoğunlukla küçük gezintilere çıkıyorduk. Bindiğimiz küçük tramvay takırdayan demir tekerlekleriyle bizi Sidi Birş plajına taşırdı. Ya da Şem El Nesim'i düzinelerce Mısırlı aileyle birlikte Nuhusa bahçelerinde zakkumların altındaki otların üstünde geçirirdik. kalabalık içinde olmak bir yandan dikkatimizi dağıtırken bir yandan da bizi birbirimize daha çok yaklaştırırdı. Pis kokulu kanalın kıyısında durur, para çıkarmak için çamurun içinde dalan çocukları izler ya da gezginci satıcıdan aldığımız karpuz dilimini yiyerek kentin öteki aylaklarının arasında atsız sansız birer kişi gibi dolaşmaktan belirsiz bir mutluluk duyardık. Bu gezintilerin şiirini tramvay dudaklarının adlarının da ta kendileriyle yankılardı. Chatpi, Champ de César, Loren, Mazarita, Gilmenopolis, Sidi Bish. İşin bir de öteki yüzü vardı. Gece geç vakit eve geldiğimde kırmızı terliklerini odanın ortasında, esrar ağızlığını yastığın üzerinde bulmak. Yeni bir bunalıma girdiğini hemen anlardım. Böyle günlerde yapabileceğim hiçbir şey yoktur. Solgun, kederli, bitkin bir görünüşü vardır. Uyuşukluğu üstünden bir türlü atamaz. Daha çok kendi kendisiyle konuşur. Zamanını radyo dinleyerek, esneyerek ya da eski sinema dergilerini ilgisiz ilgisiz karıştırarak geçirdi. Kentin kafardına yani can sıkıntısına yakalandığı böyle zamanlarda onu kendine getirebilmek için akla karayı seçerdim. Bir falça gibi gözlerini uzaklara dikmiş yatarken bir yandan yüzümü okşar, bir yandan da şunları yineler dururdu. Şimdiye kadarki yaşamımı bilseydin beni bırakırdın. Ben sana göre bir kadın değilim. Hiçbir erkeğe göre değilim. Tükendim. İyiliğin hiçbir işe yaramadı. Karşı çıkıp bunun iyilik değil aşk olduğunu söylemeye kalksam yüzünü buruşturarak şöyle derdi. Aşk olsaydı böyle yaşamama izin vermektense beni zehirlemeyi yeğlerdin. Daha sonra henüz sıfırı tüketmemiş ciğerleriyle öksürmeye başlardı. Bu sese dayanamaz, Arapların oturduğu pis karanlık sokakta yürüyüşe çıkar ya da İngiliz Kültür Merkezi kitaplığında kitap okurdum. Orada İngiliz kültüründeki genel hassislik, züğürtlük, düşünsel yönden yerine oturmamışlık havasının estiği o yerde, çevremde çalışan insanların çıkardığı hışırtıların, mırıltıların arasında rahatlar, geceyi yalnız başıma geçirirdim. Ama daha başka zamanlar da olurdu. Güneşin cehenneme çevirdiği, Pombal'ın deyimiyle zamklı ter döktüren o öğle sonları, sessizlik sersemi olup yan yana uzandığımız, arkalarından güneş vuran sarı perdelerin yumuşak soluklarını, Mareotis rüzgarının bizim soluklarımıza karışan hafif esintilerini izlediğimiz zamanlar. Daha sonra belki de kalkar saate bakardı. Ama önce saati şöyle bir sallayıp kulağına dayamadan yapmazdı bu işi. Çırılçıplak tuvalet masasına oturup bir sigara yaktığı zaman kendisine armağan ettiğim ucuz bileziği göstermek için yukarı kalkmış incecik koluyla öylesine genç, öylesine güzel görünürdü ki. Evet, kendime bakıyorum ama seni düşünmemi kolaylaştırdığı için. Sonra bu kırılgan ayna tapınmasını bırakıp tek yıkanma yerim olan çirkin mutfak lavabosuna seyirttirdi. Pis demir çukurun başında becerikli hareketlerle soğuk sudan soluğu kesilerek yıkanırken ben onun siyah başını koyduğu yastıktaki ılıklığı, hoş kokuyu içime çekerdim. Uzun, kederli, Yunan yüzüne, sivri burnuna, yalansız gözlerine, kekik kokan saten gibi parlak cildine, incecik çubuk boynunun üst tarafındaki et benine bakardım. Bunlar hesaplanabilir, sözcüklerle değeri ölçülebilir anlar değildir. Bunlar keşfedilmemiş bir okyanusun dibinden taranıp çıkarılmış, kendi türlerinin tek örneği olağanüstü yaratıklar gibi bellek eriğinde yaşamaya devam ederler. O yaz Pombal evini Pursevardın'a kiraya verecekti. Bu karar benim çok canımı sıkmıştı. Bir edebiyat adamı olarak onun kendi işiyle, gerçekten incelikli şiir ve düz yazıyla oluşturduğu karşıtlığı sevmiyordum. Onu iyi tanımıyordum ama romanlarının iyi sattığını biliyor ve bunu kıskanıyordum. Kendine özgü toplumsal yaşam pratiği onda bir çeşit savoir-faire yani beceriklilik geliştirmişti. Kendimde böyle bir şeyi asla düşünemezdim. Ufak tefek, şişman, sarışın bir adamdı. Annesinin kucağında yatan bir delikanlı izlenimini veriyordu. İyi ya da nazik olmadığını söyleyemem. Çünkü hem nazik hem de iyiydi. Ama sevmediğim bir adamla aynı evi paylaşmak çok can sıkıcıydı. Başka bir eve taşınmak da işime gelmeyeceği için koridorun ucundaki sandık odasında eskisinden daha düşük bir kirayla kalmaya razı oldum. Yıkama işlerini küçük pis mutfak lavabosunda yapıyordum. Pursevardın'ın eve konuk çağıracak parası vardı. haftada iki kez onun dairesinden gelen gülüşme ve içki seslerinden uyuyamıyordum. Bir gece geç saatte kapım çalındı. Açtığımda karşımda Percy Vardin'i gördüm. Yüzü soluk, biraz da yılışıkçaydı. Sanki biraz önce bir tüfekten fırlamış ve bir ağın içine düşmüş gibiydi. Yanında iri yarı, çirkinliği iğrenç olmayan bir gemi ateşçisi vardı. Bütün gemi ateşçileri gibi bir ateşçi. Sanki ta çocukluğunda köle olarak satılmıştı. Percy Vardin'in tiz sesi duyuldu. "Şey, Bombal bana sizin doktor olduğunuzu söylemişti. Acaba biraz gelip bir hastaya bakabilir misiniz?" Topu topu bir yıl tıbbiyede okumuştum. Bunu George'a söyleme gafletinde bulundum. O da beni doktor yaptı çıkardı. Bütün rahatsızlıklarını, hatta sık sık yakalandığı kıl dibi bitlenmelerini bile benim bakımıma bırakır olmuştu. Bununla da kalmayıp bir keresinde benden kendi güzel hatırı için yemek masasında çocuk almamı istemeyi deneyecek kadar işi ileriye götürmüştü. Percy Vardin'a kesinlikle doktor olmadığımı, telefon edip bir doktor çağırmasının daha yerinde olacağını söyledim. Ama telefon bozuktu. Boğabı da uykudan kaldıramazdı. Bunun üzerine yalnızca merak nedeniyle kalkıp pijamanın üstüne yağmurluğumu alarak onu izledim. Kapı açılır açılmaz ışık ve dumandan gözlerim kamaştı. Alışılmış bir partiye benzemiyordu. Çünkü konuklar bir tuhaftı. Mumya gibi 3-4 bahriye öğrencisiyle tuz ve tafya, yani şeker kamışı rakısı kokulu, Golfo'nun meyhanesinden kaldırılmış bir orospu. Kanepenin ucunda oturan biri daha vardı. Orospu ona doğru uzanmıştı. Hiç aklıma gelir miydi? Şimdi Melissa olduğunu bildiğim o kişinin yüzü bana o gece felaketli bir Yunan komedisi maskesi gibi görünmüştü. Melissa sanki çılgınca bağırıyor ama hiç sesi çıkmıyordu. Sesini yitirmiş gibiydi. Sanki kendi kendisinin sessiz filmiydi. Yüzü bir mağaraya benziyordu. Daha yaşlı olan öteki kadın çılgın gibi onun saçlarını çekiyor, kulaklarına yumruklar indiriyordu. Bahriye öğrencilerinden biri, Pombal'ın en değerli hazinesi olan, dibi Fransız kraliyet armasıyla damgalı, her yanı bezemeli. Oturağı eline almış, kadının üstüne beceriksizce su serpiyordu. Odanın görünmeyen bir yerinde, yavaşça, yağlı yağlı kusan biri vardı. Percy Vardin yanımda duruyor, bu sahneye bakarken kendinden utanırmış gibi görünüyordu. Melissa ter içindeydi. Saçları şakaklarına yapışmıştı. Biz çevresindeki cehennem zabanilerini dağıtınca şaşkın bir sessizliğe gömüldü. Yüzüne çakılıp kalmış o sürekli çığlıkla tir tir titriyordu. Daha önce neredeydi? Ne yemiş, ne içmişti? Bunları öğrenmem iyi olurdu. Ama çevremdeki şu abuk sabuk konuşan, sümük salya akıtan kalabalığa bakınca onlardan hiçbir şey öğrenemeyeceğimi anladım. Gene de en yakınımda duran delikanlıyı sorguya çekmeye başladım. O sırada gemi ateşçisinin arkadan sarılıp güç bela zapt ettiği isteri nöbeti geçiren Golfolu cadı dişlerinin arasından çıkan boğuk bir sesle bağırıyordu. Şehvet tozu, bu ona şehvet tozu verdi. Kendisini tutan denizcinin elinden kurtulan kadın çantasını kapıp onlardan birinin kafasına patlattı. İçi çiviyle mi doluydu ne? Adam yere yıkıldı. Ayağa kalktığında saçlarının arasında kırık çanak parçacıkları vardı. Şimdi de polisi davet eden bir sesle hıçkırmaya başlamıştı. Üç gemici küt parmaklarını ona doğru uzatarak üstüne yürümüşler, yapmamasını söylemiş, rica etmiş, yalvarmışlardı. Hiçbirisi Bahriye polisinden zaparta yemek istemiyordu. Ama prezervatiflerle, balledona şişeleriyle dolu şimşek gibi inen o çantayla kafası yarılsın da istemiyordu. Kadın büyük bir dikkatle adım adım geriliyordu. Bu arada ben Melissa'nın nabzına bakıyor, bluzunun önünü açmış yüreğinin atışlarını dinliyordum. Onun için adam akıllı endişeliydim. Bir koltuğun arkasına geçmiş anlamlı el hareketleriyle savaşı yönetmeye çalışan Percy Vardin için de öyle. İşte şimdi şenlik başlıyordu. Çünkü gemiciler gürültücü karıyı köşeye sıkıştırmışlardı. Ama ne yazık ki Pombal'ın o paha biçilmez kapkacak koleksiyonunun durduğu zarif dolabın önüne. Tutunacak bir yer bulmak için elini arkaya uzatan kadın bitip tükenmeyecek bir cephanelikle karşılaşınca boğuk bir zafer çığlığıyla çantasını yere atıp porselenleri fırlatmaya başladı. Görülmemiş bir şaşmazlık, yanılmazlıkla yapıyordu bu işi. Mısır, Yunan gözyaşı şişeleri, ushabitler, servler uçuşmaya başlamıştı birden havada. Apartmanın her tarafında ışıklar yandığına göre çoğa kalmaz hepimizin çok iyi tanıdığı, hepimizin çok korktuğu o kabaralı çizmelerin seslerini duyardık. Percy Varden'ın korkusu gerçekten görülecek şeydi. Mısır basınının böyle bir patırtıdan çıkaracağı rezalet burada yaşayan, üstelik ünlü biri olarak hiç işine gelmezdi. Onu işaretle yanıma çağırıp neredeyse ölü gibi duran Melissa'yı yumuşak bir buhara halısına sarmaya başlayınca rahat bir soluk aldı. Üçümüz birlikte ayaklarımız dolana dolana koridoru geçip benim sandık odamın o mutlu gizliliğine sığındığımız zaman Melissa'yı Kleopatra gibi halının içinden çıkarıp yatağa uzattık. Sokağın alt başında oturan yaşlı bir Yunan doktor vardı. Biraz önce onu getirmeyi başarmıştım. Karanlık merdivenlerde düşe kalka demotik Yunancasıyla söve saya sondalarını dinleme aletini döke saça gelmişti. Melissa'nın gerçekten çok hasta olduğunu söyledi ama teşhisi çok genel, çok kapalıydı. Kentin geleneğine tıpatıp uygun. Her şey olabilir dedi. Kötü beslenme, isteri, alkol, esrar, verem, şehvet tozu. Beğendiğinizi seçin. Elini cebine sokup görünmeyen hastalıklarla doldurduktan sonra beğendiğimizi seçelim diye bize uzattı. Ama bir yandan da pratik bir adamdı. Ertesi günü Yunan hastanesinde ona bir yatak hazırlatmayı önerdi. Bu arada hiç yerinden kımıldamaması gerekiyormuş. O geceyi daha ertesini yatağın ayak ucundaki kanepede geçirdim. Ben işteyken ona berberilerin en tatlısı tek gözlü Hamit bakıyordu. İlk 12 saati gerçekten çok sıkıntılı geçti. Ara sıra sayıklıyor, körlük nöbetleri geçiriyordu. Bu nöbetler çok ızdıraplı oluyordu çünkü körlükten çok korkuyordu. Ama biz ona biraz katı davranarak en kötü krizlerini bile atlatacak gücü vermeyi başarmıştık. İkinci günün sonunda fısıltıyla konuşacak kadar iyileşmişti. Yunan doktor bu gelişmeyi yeterli görüyordu. Ona nereli olduğunu bile sordu. İzmirli diye yanıtlarken yüzü korkudan gerilmiş gibiydi. Ailesinin adını adresini vermek istemiyordu. Doktor zorlayınca başını duvara çevirmiş, sel gibi bitkinlik gözyaşları dökmeye başlamıştı. Elini avucunun içine alan doktor, yüzük parmağına baktıktan sonra yüzük olmadığını bana göstererek soğuk hastane sesiyle "Gördünüz mü? İşte nedeni bu. Ailesi onu evlatlıktan atmış. Kapı dışarı etmiş yani. Bugünlerde sık sık olan bir şey," dedi. Keçe saçlı başını acımayla sallamıştı. Melissa hiçbir şey söylemedi. Ancak ambulans geldikten sonra sedye hazırlanırken kendisine yardımları için ona yürekten teşekkür etmiş, Hamid'in elini avucuna alıp yanağına bastırmıştı. Sonra da hiç alışkın olmadığım bir çapkınlık yaparak beni şaşırttı. Hastaneden çıktığım zaman "Kadınsızsan unutma ben varım, gel dersen gelirim." Yunanca tümcedeki çapkın ifadeyi, açıklığı İngilizceye nasıl aktaracağımı bir türlü bilemedim. Böylece onu birkaç ay göremedim. O günlerde daha başka pek çok kaygılarım olduğu için onu düşündüğümü söyleyemem. Ama bir gün sıcak ve bomboş bir öğle sonrası penceremin önünde oturmuş, kentin gerinerek uykudan uyanışını seyrederken bambaşka bir Melissa'nın sokaktan geçip evin koyu gölgeli kapı aralığına girdiğini gördüm. Kapımı tıklatıp kucağında çiçeklerle içeriye girdiği zaman benim için sanki o unutulmuş gecenin üstünden yüzyıllar geçmiş gibiydi. Gece kulübünde danstan sonra orkestra için para toplarken onda göreceğim aynı utangaçlık şimdi de vardı. Başı önünde bir gurur heykeli gibiydi.